Ayrım 24 Çöküş Jared Diamond Sayfa 245 7. Bölüm İskandinav Grönland'ının Yeşermesi Avrupa'nın Karakolu Grönland ile ilgili ilk izlenimim isminde büyük bir kullanım hatası olduğudur. Çünkü burada sadece 3 renkten oluşan bir manzara gördüm. Beyazın büyük ölçüde baskın olduğu beyaz, siyah ve mavi. Bazı tarihçiler bu ismin Grönland Viking yerleşimini kuran Kızıl Erik tarafından diğer Vikingleri kendisine katılmaya ikna etmek için kurnazca verildiğini düşünmektedir. Kopenhag'dan kalkan uçağım Grönland'ın doğu kıyısına yaklaşırken koyu mavi okyanusun ardından görülebilen ilk şey görüş alanının dışına çıkan parlak beyaz bir genişliktir. Ki bu Antarktika dışında dünyanın en büyük buz doruğudur. Grönland kıyıları dik şekilde adanın büyük bir kısmını kaplayan buzla örtülü yüksek platoya doğru çıkar. Uçağımız yüzlerce kilometre boyunca bu beyaz manzara üzerinde uçtu ve görülebilen tek diğer renk bu buz okyanusunun içinden çıkan ve siyah adalar gibi yüzeye dağılmış çıplak kayalıkların siyahlığıydı. Ancak uçağımız platodan batı kıyısına doğru alçalırken buz tabakasının kenarında ince bir şerit oluşturan iki renk daha görebildim. Çıplak çakıl alanların kahveliği ile yosun ve likenlerin oluşturduğu soluk yeşil alanların yeşilliği. Ancak Güney Grönland'ın ana havaalanı olan Narsarsuaq'a inip Kızıl Erik'in çiftliğini kurmak için seçtiği Brattahlid'e geçtiğimizde yeşil kara anlamına gelen Grönland isminin buraya sahte bir reklam amacıyla değil dürüstçe verildiğini hayretle fark ettim. Aralarında büyük saat farkları bulunan Los Angeles'tan Kopenhag'a, oradan da Grönland'a 13 zaman dilimini kapsayan uzak uçak yolculuğundan bitap düşmüş bir halde İskandinav kalıntıları arasında gezintiye başlamıştım ki uykusuzluğa daha fazla dayanamaz oldum. Öyle ki sırt çantamı bıraktığım birkaç yüz metre ötedeki gençlik yurduna dönemeyecek kadar kendimi yorgun hissediyordum. Neyse ki kalıntılar sarı düğün çiçekleri, kara hindiba bitkileri, beyaz yıldız çiçekleri ve pembe söğüt otları ile bezenmiş, yarım metreyi bulan yumuşak çimlerin arasında uzanıyordu. Burada yatak yorgana ihtiyaç yoktu. Hayal edilebilecek en yumuşak ve en harika doğal yatakta derin bir uykuya daldım. Norveçli arkeolog arkadaşım Christian Keller'ın ifade ettiği gibi, Grönland'da hayat faydalı kaynaklardan iyi, küçük parçalar bulmaktır. Adanın %99'u yerleşim yapılamayacak siyah veya beyazdan oluşmakla beraber, güneybatı kıyılarındaki iki fiyord sisteminde yeşillik alanlar bulunmaktadır. Buralarda uzun, dar fiyordlar içerilere kadar sokulur. Öyle ki baş kısımları soğuk okyanus akımlarından, buzdağlarından ve Grönland'ın dış kıyılarında bitki oluşumuna engel teşkil eden denizden püsküren tuzlu su ve rüzgardan uzaktır. Dik yamaçlı fiyortlar boyunca ara ara benim uyuduğum yer gibi canlı hayvanlar içinde uygun, bereketli düz araziler bulunmaktadır. Milattan sonra 984 ile 1400'ler arasında yaklaşık 500 yıl boyunca bu iki fiyord sistemi İskandinavyalıların Norveç'ten 2414 kilometre ötede bir katedral ile pek çok kilise inşa ettikleri, Latin ve eski İskandinav diliyle eserler meydana getirdikleri, demir araç gereçler imal ettikleri, çiftlik hayvanları yetiştirdikleri, Avrupa'daki moda akımlarını takip edip sonunda yok olan Avrupa medeniyetinin en uzak karakolunu ayakta tutmuştur. Bu kayboluşun gizemi Grönland turizmini tanıtan tüm seyahat broşürlerinde fotoğrafları yer alan İskandinav Grönland'ın en ünlü binası olan Hvalsey'deki taş kilise ile sembolize edilmektedir. Uzun geniş fiyordun ucundaki çayırlarda konumlanmış kilise onlarca kilometre karelik bir alanı kaplayan harikulade bir manzaraya karşı durmaktadır. Duvarları, batı çıkışı, taş istinat duvarları hala sapasağlam ayaktadır. Kilisenin etrafında ikamet edilen oda, ahır, depo, kayıkhane ve bu binaları yapan insanları muhafaza eden otlakların kalıntıları uzanmaktadır. Tüm ortaçağ Avrupa toplumlarının arasında kalıntıları en iyi durumda kalmış olanı İskandinav Grönland'ıdır. Çünkü Britanya ve Kutsal Avrupa'nın başlıca şehirlerinin hemen hemen tümünde yerleşim devam etmiş ve yeni yapılar yapılmışken Grönland yapıları olduğu gibi terk edilmiştir. Bugün Hvalsey'i ziyaret ettiğinizde bu binalardan Vikinglerin yürüyerek çıkmasını beklersiniz. Fakat her tarafa sessizlik hakimdir. Burada 20 mil karelik alanda artık kimse yaşamıyor. Bu kiliseyi kim inşa ettiyse burada bir Avrupa toplumunun nasıl yeniden oluşacağını ve yüzyıllar boyunca var olacağını tahmin etmiş. Vikinglerin Grönland'ı Eskimolarıyla paylaşması bu gizemi derinleştirir. İzlanda'nın İzlanda'daki İskandinavlara kalmış olması sonucunda yaşam koşullarını zorlaştıran bu tür sorunları yoktu. Vikingler yok olurken Eskimolar buralarda var olmaya devam ettiler ki bu Grönland'da yaşamanın imkansız olmadığını ve Vikinglerin burada yok olmalarının kaçınılmaz olmadığını kanıtlamaktadır. Modern Grönland çiftliklerinde adayı Orta Çağ'da paylaşan bu iki nüfusu yine görebilirsiniz. Eskimolar ve İskandinavlar. 1721'de Orta Çağ Vikinglerinin yok olmasından 300 yıl sonra diğer İskandinavlar, Danimarkalılar yani, Grönland'ı kontrolleri altına almak için geri döndüler ve 1979'a kadar yerli Grönlandlılar ülkenin yönetimini kazanamadılar. Grönland seyahatim boyunca orada çalışan mavi gözlü, sarı saçlı İskandinavları görmek ve Hvalsey Kilisesi ve araştırdığım diğer kalıntıları inşa edenlerin ve sonra orada ölenlerin bunlar gibi insanlar olduğunu düşünmek benim için çok can sıkıcıydı. Neden Eskimolar başarırken Grönland'ın problemlerinin üstesinden gelinmesi konusunda ortaçağ İskandinavları başarılı olamamışlardı? Anasazi'nin gidişatı gibi Grönland'ın gidişatı da çeşitli tek faktörlü açıklamalara bağlandı ve bunların hangisinin doğru olduğuna dair bir anlaşmaya varılamadı. Gözde teorilerden biri bir yığın formülle ortaya konulan ancak kısaca arkeolog Thomas McGovern'ın ifadesiyle "Çok soğuk oldu, onlar da öldüler" şeklinde özetlenebilecek iklimsel soğunma teorisidir. Diğer tek faktör teorileri arasında İskandinavların Eskimolar tarafından yok edilmesi, İskandinavların anakara Avrupalıları tarafından terk edilmesi, çevresel hasar ve İskandinavların muhafazakar tutumları bulunmaktadır. Gerçekte Grönland İskandinavlarının yok olması hadisesi bu kitabın girişinde üzerinde durduğum açıklayıcı 5 faktörün tümüne katkıda bulunması açısından oldukça eğiticidir. Bu sahip olduğumuz mevcut bilgi bakımından zengin bir vakadır. Çünkü İskandinavlar Grönland ile ilgili yazılı kayıtlar bırakmışlardır. Diğer taraftan Paskalya Adası ve Anasazi halkı okur yazar değillerdi. Ve ortaçağ Avrupa toplumunu Polinezya ya da Anasazi toplumlarına göre daha iyi anlıyoruz. Bununla beraber en zengin belge kaynağına sahip bu endüstri öncesi çöküşü hakkında hala cevaplanmamış sorular bulunmaktadır. Grönland'ın bugünkü iklimi. Grönland İskandinav kolonilerinin doğduğu, yeşerdiği ve yıkıldığı çevre şartları nasıldı? İskandinavlar Grönland'ın batı kıyısında, kutup dairesinin aşağısında 61. ve 64. kuzey paralelleri arasındaki iki yerleşim biriminde yaşamışlardır. Bu bölge İzlanda'nın büyük bir kısmının güneyinde yer almaktadır. Ve Norveç'in batı kıyısındaki Bergen ve Trondheim'in paralelleriyle kıyaslanabilir. Ancak Grönland, İzlanda ve Norveç'ten daha soğuktur. Çünkü İzlanda ve Norveç güneyden gelen Gulf Stream sıcak su akıntısı ile ısınırken, Grönland'ın batı kıyısı Kuzey Kutup bölgesinden gelen Batı Grönland soğuk su akıntısının etkisi altındadır. Sonuç olarak Grönland'ın en yumuşak ikliminin yaşandığı eski İskandinav yerleşimlerinde bile hava durumu 4 kelime ile özetlenebilir. Soğuk, değişken, rüzgarlı ve sisli. Bugünkü yerleşimlerde yazın ortalama sıcaklıklar dış kıyılarda 5-6 derece, fiyortların içlerinde 10 derecedir. Bu size fazla soğuk gelmeyebilir ama bir de bunun yazın en sıcak aylarına ait sıcaklıklar olduğunu düşünün. Üstelik Grönland'ın buzul tepelerinden aşağılara esen güçlü, kuru rüzgarlar kuzeyden buz kütlelerini taşıyarak fiyortları yaz aylarında bile tıkar ve yoğun sislere neden olur. Grönland'a gerçekleştirdiğimi yaz ziyareti sırasında karşılaştığım sağanak yağmurlar, sert rüzgarlar ve sisin dahil olduğu kısa dönemli iklim dalgalanmalarının çok sık yaşandığını ve deniz seyahatini olanaksız hale getirdiğini öğrendim. Ancak gemiler Grönland'da başlıca seyahat aracıydı çünkü kıyı fiyortlarla dantel gibi işlenmişti. Bugün bile Grönland'ın karayoluyla birbirine bağlanmış ana nüfus merkezleriyle başlıca yerleşim birimleri ya aynı fiyordun aynı kenarında yer almakta ya da sadece alçak bir dizi tepeyle birbirinden ayrılmış komşu iki fiyordun kenarlarında bulunmaktadır. Hvalsey Kilisesi'ne yapmaya teşebbüs ettiğim ziyaretim sırasında böyle bir fırtına koptu. 25 Temmuz'da hoş bir havada gemiyle Qaqortoq'a ulaştım. 26 Temmuz'da Qaqortoq'dan dönüşte ise deniz trafiği, rüzgar, yağmur, sis ve buz dağlarınca felce uğramıştı. 27 Temmuz'da hava yine yumuşadı ve Hvalsey'e ulaştık. Bir sonraki gün Qaqortoq fiyordundan Brattahlid'e seyrimizi mavi gökyüzü altında yaptık. Grönland havasını en güneydeki bir İskandinav yerleşim biriminde yaz mevsiminin doruğunda yaşadım. Ilık güneşli günlere alışkın bir Güney Kaliforniyalı olarak orada yaşadığım havayı serinle soğuk arası olarak değerlendirebilirim. Her zaman tişörtüm, uzun kollu gömleğim ve sweatshirtümün üzerine bir yağmurluk giymem gerekti ve kutuba ilk seyahatim sırasında edindiğim kalın parkamı da sık sık üzerime aldım. Hava çok çabuk değişiyordu ve bu değişiklik saat hesabı oluyordu. Bazen Grönland'da yürürken ana işimin bu sık hava değişikliklerine uyum sağlamak için parkamı bir çıkarıp bir giymek olduğunu düşünüyordum. Modern Grönland'ın ortalama iklimiyle ilgili çizdiğim bu resmi daha da karmaşık hale getiren bir başka konu da havanın kısa mesafeler arasında ve yıldan yıla değişiklik göstermesidir. Kısa mesafeler arasında havanın değişmesi kısmen Christian Keller'ın bana Grönland'da iyi kaynaklar bulmanın önemiyle ilgili yaptığı yorumu açıklıyor. Yıldan yıla görülen hava değişikliği ise ekonominin bağlı olduğu otlaklık alanların gelişimini etkiler ve aynı zamanda dolaylı olarak Vikingler için önemli olan fok avcılığı ile ticaret amaçlı deniz seyahatine etkisi olan deniz buzu miktarını etkiler. Hem kısa mesafeler arasında hem de yıldan yıla hava değişikliği kritik önem arz eder. Bunun sebebi Grönland'ın İskandinavya'nın saman üretimi için nispeten uygun bir yerinde bulunmasıdır. Dolayısıyla ortalama yıllık hava sıcaklığından biraz daha soğuk hava şartlarının olması, kış boyunca çiftlik hayvanlarını besleyecek samanın yeteri kadar üretilememesi anlamına gelecektir. Konuma göre değişikliklere gelince, önemli bir farklılık iki Viking yerleşim biriminden biri diğerinin 482 kilometre kuzeyinde yer alsa da kafa karıştırıcı şekilde bunların kuzey ve güney yerleşimleri yerine batı ve doğu yerleşimleri olarak adlandırılmasıdır. Bu isimlerin yüzyıllar sonra doğu yerleşimi ifadesi Avrupalıları yanıltıp uzun zamandır kayıp Grönland İskandinavları yanlış yerde aramalarına, İskandinavların gerçek yaşadığı yer olan batı kıyısı yerine Grönland'ın doğu kıyısında aramalarına neden olmuştur. Yaz sıcaklıkları daha kuzeydeki batı yerleşiminde doğu yerleşiminde olduğu kadar ılıktır. Bununla birlikte yaz büyüme mevsimi batı yerleşiminde daha kısa geçmektedir. Doğu yerleşimde 7 ayken dondurucu soğuğun üzerindeki ortalama sıcaklığıyla sadece 5 aydır. Çünkü kuzeye gidildikçe güneşli ve ılık havalı daha az sayıda yaz günü yaşanır. Konuma göre bir diğer hava değişikliği soğuk batı Grönland akımına doğrudan maruz kalan fiyortların ağzındaki deniz kıyılarında denizden daha uzak iç bölgelere göre havanın daha soğuk, ıslak ve sisli olmasıdır. Grönland'a seyahatlerim sırasında fark ettiğim bir diğer değişiklik, bazı fiyortların kıyılarında buzullar birikirken bazılarında buzulların olmamasıydı. Bu buzullu fiyortlar yerel kaynaklı buzdağlarını alırken, buzulları olmayan fiyortlar sadece buzdağlarının okyanustan sürüklediklerini alırlar. Örneğin Temmuz'da Igaliku fiyordunda, Grönland Katedrali'nin üzerinde bulunduğu fiyort, buraya giren buzul olmadığı için buzdağı görmedim. Eirik fiyordunda, Brattahlid'in üzerinde bulunduğu fiyord ise bu fiyorda giren bir buzul olduğu için dağınık formlarda buz dağları görülür. Brattahlid'in kuzeyindeki fiyord olan Sermilik fiyordunda ise birçok büyük buzul bulunuyor ve burası tamamen buzlarla kaplı. Buz dağları arasındaki büyük şekil ve boyut farklılıkları az sayıda renge sahip olmasına rağmen Grönland'ın çok ilginç bir manzaraya sahip olduğunu düşünmemin sebeplerinden biridir. Christian Keller, Eirik Fjordu'nda ücra bir arkeolojik kazı alanında araştırma yaparken, Sermilik Fjordu'nda kazı yapan bazı İsveçli arkeolog arkadaşlarını ziyaret etmek için tepeyi yürüyerek aşardı. İsveçlilerin kamp alanı Christian'ın kamp alanına göre ciddi şekilde daha soğuktu. Dolayısıyla İsveçlilerin araştırma yapmak için seçtikleri Viking çiftliği, Christian'ın üzerinde araştırma yaptığı çiftlikten daha fakirdi. Çünkü İsveçlilerin kazı alanları daha soğuktu ve burada daha az saman üretimi yapılabilirdi. Yıldan yıla hava değişiklikleri 1920'lerle birlikte Grönland'da faaliyete geçen koyun çiftliklerindeki saman rekoltesi tecrübesi ile izah edilebilir. Daha yağışlı yıllar bitki örtüsünün daha fazla büyümesini sağlamıştır. Bu da genellikle hayvan yetiştiricileri için iyi haberdir. Çünkü koyunları beslemek için daha fazla saman ve vahşi karibuları besleyecek daha fazla çimen, dolayısıyla avlayacak daha fazla karibu anlamına gelir. Bununla birlikte Ağustos ve Eylül'deki saman hasat zamanı eğer çok fazla yağmur yağarsa saman rekoltesi azalır çünkü samanın kuruması zordur. Soğuk yazlar saman gelişimini azalttığı için kötü, uzun kışlar ise hayvanların ahırlarında daha uzun aylar boyunca kalmaları, dolayısıyla daha çok samana ihtiyaç duymalarına neden olur. Diğer yandan kuzeyden çok fazla buz sürüklenen yazlar kötüdür. Çünkü bu yoğun yaz sislerine sebep olur ve dolaylı olarak samanların gelişmesini engeller. Modern Grönland'ı koyun yetiştiricileri için hayatı riskli hale sokan bu tip yıldan yıla oluşan hava farklılıkları, Orta Çağ'da yaşayan İskandinavlar için de hayatı zorlaştırmış olmalı. Geçmişte iklim. Bunlar bugün Grönland'da yıldan yıla ya da 10 yıldan 10 yıla gözlemlenebilecek iklim değişiklikleridir. Peki ya geçmişteki iklim değişiklikleri nasıldı? Örneğin İskandinavlar Grönland'a geldiklerinde hava nasıldı ve burada yaşadıkları 500 yıl boyunca nasıl değişiklikler gerçekleşti? Grönland'ın eski iklimi hakkında nasıl bilgi edinebiliriz? Bu noktada 3 bilgi kaynağımız mevcut: yazılı kayıtlar, polenler ve buz nüveleri. Birincisi, Grönland İskandinavları okur-yazar oldukları ve okur-yazar İzlandalı ve Norveçler tarafından ziyaret edildikleri için o dönemdeki hava şartlarıyla ilgili kayıt bırakmaları bizim gibi Grönland Vikinglerinin geleceğini merak edenler için sevindirici olurdu. Ama ne var ki bırakmamışlar. İzlanda'daki hava durumuyla ilgili ise anı defterleri, mektuplar, tarihsel kayıtlar ve raporlar gibi pek çok kayıda sahibiz. İzlanda'nın iklimiyle ilgili sahip olduğumuz bu bilgi, Grönland iklimini anlamak açısından da faydalı olabilir. Çünkü tıpatıp bir benzerlik kurulamasa da, İzlanda'da soğuk geçen 10 yıllık bir dönemde, Grönland'da da iklimin soğuk olması muhtemeldir. İzlanda'nın etrafındaki buzullarla ilgili değerlendirmelerin Grönland açısından önemini yorumlamada daha güvenilir bir zemin üzerindeyiz. Zira Grönland'dan İzlanda ve Norveç'e deniz seyahatini güçleştiren bu buzullardır. Grönland'ın eski iklimiyle ilgili ikinci bir bilgi kaynağı, polenler üzerinde çalışan polenolojistlerin incelediği Grönland gölleri ve bataklıklarındaki katmanlardan elde edilen polen örnekleridir. Bir gölün ya da bataklığın dibini delmek bizim için pek heyecan verici bir olay değildir. Ancak bu bir polenolojist için büyük bir mutluluktur. Çünkü derindeki çamur katmanları çok daha eskiden birikmiş katmanlardır. Çamur örneğindeki organik maddelerle ilgili yapılan radyokarbon tarih belirleme testleri söz konusu çamur katmanının ne zaman meydana geldiğini gösterir. Farklı bitkilere ait polen tanecikleri mikroskop altında farklı görünürler. Dolayısıyla çamur örneğinizdeki polen tanecikleri göl ya da bataklığınızın yakınında o yıl hangi bitkilerin yetiştiğini ve polen döktüğünü gösterir. Grönland'da geçmiş iklimler daha soğuğa gittiğinden polenolojistler ılık iklim isteyen ağaç polenlerinden soğuğa dayanıklı çimenler ve sazlıklara doğru geçiş gösteren farklı polenler bulmuşlardır. Ancak polenlerdeki bu geçiş aynı zamanda İskandinavların ağaçları kestiği anlamına da gelebilir. Ki polen uzmanlarının buldukları ağaç polenlerindeki azalma buna da bağlı olabilir. Son olarak Grönland'ın geçmiş iklimleriyle ilgili en detaylı bilgiler buz nüvelerinden gelmektedir. Grönland'ın soğuk ve aralıklı olarak yağışlı ikliminde ağaçlar küçüktü ve sadece lokal olarak yetişiyorlardı. Ayrıca bu ağaçlardan elde edilen kereste kısa zamanda bozulduğu için Grönland'da arkeologların Anasazilerin yaşadığı Amerika'nın kuru güneybatı çöllerindeki yıldan yıla iklim değişikliklerini görmelerine olanak veren halkaları korunmuş kütükler gibi ağaç kütükleri bulunmamaktadır. Ağaç halkaları yerine Grönland arkeologları buz halkaları ya da doğru ifadeyle buz katmanlarını inceleme imkanı buluyor. Grönland buz tepelerine her yıl düşen kar bir sonraki yağan karın ağırlığı altında sıkışır. Kar ya da buzu meydana getiren su içindeki oksijen 3 farklı izotoptan oluşmaktadır. Yani oksijenin çekirdeği içinde elektriksel yükü olmayan nötronların sayılarındaki farklılıkları nedeniyle atomik ağırlıkları değişen farklı tip 3 oksijen atomu bulunmaktadır. En yaygın formdaki doğal oksijen toplamın %99.8'i oranında bulunur, oksijenin 16 izotopudur. Atomik ağırlığı 16 olan oksijen anlamına gelir. Ancak daha az oranda bulunan oksijen 18 izotopu %0.2 oranında ve oksijen 17 izotopu da mevcuttur. Tüm bu 3 izotop kararlıdır ve radyoaktif değildir. Ancak spektrometre adı verilen bir alet ile birbirinden ayırt edilebilirler. Karın meydana geldiği en yüksek sıcaklıkta karın oksijenindeki oksijen 18 izotopu en yüksek orandadır. Dolayısıyla her yıl yaz aylarında yağan karın içindeki oksijen 18 izotopu oranı aynı yıl kışın yağan karın içindeki orana göre daha fazladır. Aynı nedenden ötürü sıcak bir yılda belirli bir ayda yağan kardaki oksijen 18 izotopu oranı soğuk bir yıla ait söz konusu ayda yağan kardaki orana göre daha yüksektir. Dolayısıyla Grönland buzul tepelerini aşağı doğru delerek ilerlediğinizde Grönland'da buz tepesi denen bilim adamları şimdiye kadar 3.2 kilometrelik bir derinliğe ulaşmışlardır ve derinliğe bağlı olarak oksijen 18 izotopu oranını ölçtüğünüzde sıcaklıklar tahmin edilebilir. Mevsimsel değişikliklerden ötürü söz konusu oran belirli bir yılın yaz buzulundan bir önceki kış buzuluna, oradan da bir önceki yaz buzuluna doğru sondaj yaptıkça az miktarda aşağı yukarı oynadığını görürsünüz. Aynı zamanda sıcaklıklardaki beklenmeyen yıldan yıla dalgalanmalardan ötürü oksijen 18 izotopu oranının farklı yaz ayları ve farklı kış ayları arasında değiştiğini göreceksiniz. Dolayısıyla Grönland'ın buzul katmanları bize Anasazi'yi araştıran arkeologların ağaç halkalarından edindikleri bilgiye benzer bilgiler vermektedir. Buzullar bize her bir yılın yaz ve kış sıcaklıklarını ve birbirini izleyen yazlar arasında ya da birbirini izleyen kışlar arasında oluşan buz katmanının kalınlığından o yıl yağan kar miktarını vermektedir. Ağaç halkalarından olmasa da buz katmanlarından öğrenebileceğimiz havayla ilgili bir diğer özellik havanın fırtınalı olup olmamasıdır. Grönland'ı çevreleyen okyanustan tuzlu su taşıyıp karaya püskürten rüzgarlar denizden uzak iç kısımlarda buzul tepelerine esebilir ve deniz suyundaki sodyum iyonlarını içeren donmuş tuzlu suyu kar şeklinde bırakabilirler. Buz tepelerinin üzerine rüzgarlar aynı zamanda kıtanın uzaktaki kuru tozlu bölgelerinden gelen atmosfer tozu da üflerler ve bu tozda kalsiyum iyonları bulunur. Saf sudan oluşan karda bu iki iyon bulunmaz. Buz tepelerindeki buz katmanlarında yüksek yoğunlukta sodyum ve kalsiyum bulunması o senenin fırtınalı bir sene olduğu anlamına gelebilir. Kısaca geçmişteki Grönland iklimleri hakkında İzlanda kayıtlarından, polenlerden ve buz katmanlarından fikir edinebiliriz. Ve buz katmanları bize yıl bazında bilgi verir. O halde şimdiye dek ne öğrendik? Tahmin edilebileceği gibi iklimin son buz çağının sonunda yaklaşık 14 bin sene önce ısındığını, Grönland fiyortlarının yakıcı soğuk olmadığını ancak serin olduğunu ve alçak ormanların geliştiğini öğrendik. Bununla beraber Grönland'ın iklimi son 14 bin yıl içinde her zaman aynı kalmadı. Bazı dönemlerde daha soğuk oldu ve sonra yine daha yumuşadı. Bu iklim dalgalanmaları İskandinavlardan önce Amerikan yerlilerinin Grönland'da yerleşmesi açısından önemlidir. Kutuplarda az sayıda av hayvanı türü bulunurken ren geyiği, foklar, balinalar ve balık bu türler bol miktarda bulunuyordu. Ancak bilinen hayvan türlerinin nesli tükendiğinde fazla tür çeşitliliğinin olmadığı alçak enlemlerde bulundukları için bu avcılar için alternatif başka bir tür bulunmuyordu. Bu nedenle Grönland dahil Kuzey Kutup bölgesi tarihi buraya gelip yüzyıllar boyunca buralarda yerleşen ve daha sonra ortadan kaybolan ya da iklim değişiklikleri av hayvanları miktarını etkilediği için yaşam tarzını değiştirmek zorunda kalan insanların tarihi olmuştur. Grönland'da iklim değişikliklerinin yerli avcılar üzerindeki bu tip sonuçları 20. yüzyıl boyunca doğrudan gözlemlenmiştir. Yüzyılın başında deniz sıcaklığındaki ısınma Güney Grönland'da fokların hemen hemen yok olmasına neden olmuştur. Hava yeniden soğuduğunda fok avcılığı geri döndü. Daha sonra 1959 ve 1974 yılları arasında hava çok soğuduğunda buzullar nedeniyle göç eden fok türlerinin nüfusu düştü ve yerli Grönlandlı fok avcılarının toplam av miktarı azaldı. Ancak Grönlandlılar açlık tehlikesi yaşamadılar. Çünkü nefes almak için buzda halkalar açan halkalı foklar üzerinde yoğunlaştılar. Av hayvanı miktarına etkileri olan benzer iklim dalgalanmaları, Amerikan yerlilerinin M.Ö. 2500'lerde bölgeye yerleşmeleri, M.Ö. 1500'lerde zayıflamaları ve ortadan kaybolmaları, sonra yeniden geri dönmeleri, sonra yine zayıflamaları ve sonunda İskandinavların M.Ö. 980'lerde bölgeye gelmelerinden bir süre önce Güney Grönland'ı tamamen terk etmelerini açıklayabilir. Dolayısıyla İskandinav yerleşimciler ilk zamanlar önceki nüfusa ait bazı kalıntılar bulmakla beraber Amerikan yerlileriyle karşılaşmadılar. Ancak İskandinavların geldiği dönemde bölgeye hakim olan yumuşak iklim nedeniyle de Eskimolar Bering Boğazı'nı geçerek Kanada Kutup bölgesinden doğuya doğru yayılmışlardı. Bunun nedeni soğuk yüzyıllar boyunca kuzeydeki Kanada adaları arasındaki kanalları kalıcı olarak kapayan buzulların yazın erimeye başlaması ve bunun Eskimoların avladıkları balinaların Kanada Kutup Bölgesi su yollarına girmelerine olanak vermesiydi. İklim değişikliği M.Ö. 1200 yıllarında Eskimoların Kanada'dan kuzeybatı Grönland'a girmelerine olanak sağladı. Bu girişin daha sonra İskandinavyalılar için büyük sonuçları olacaktı. Buz katmanları M.Ö. 800 ile 1300 yılları arasında Grönland ikliminin bugünkü Grönland'ın iklimine benzer şekilde nispeten ılıman hatta biraz daha sıcak olduğunu göstermektedir. Bu ılıman yüzyıllar ortaçağ ılıman dönemi olarak adlandırılır. Dolayısıyla İskandinavyalılar Grönland'da saman yetiştirmek ve hayvan otlatmak için iyi bir dönemde gelmişlerdir. Son 14 bin yıl içinde Grönland ortalama iklim standartlarına göre iyi bir dönem geçirmektedir. Fakat 1300 yıllarında Kuzey Atlantik'te iklim soğumaya ve yıldan yıla daha değişken olmaya başladı ve 1800'lerde sona eren küçük buz çağı olarak adlandırılan soğuk dönem başladı. 1420 yıllarında küçük buz çağı son kertesindeydi. Grönland, İzlanda ve Norveç arasında sürüklenen yaz dönemi buzulları, Grönland İskandinavyası ile dış dünya arasındaki gemi bağlantısını tamamen kesti. Bu soğuk hava şartları Eskimolar için dayanılabilir düzeydeydi. Hatta halkalı fokları avlayabildikleri için faydalı bile oldu. Ancak saman yetiştiriciliğine bağımlı olan İskandinavyalılar için bunların hepsi kötü haberdi. Göreceğimiz gibi küçük buz çağının başlangıcı Grönland İskandinavlarının yok oluşunun arkasındaki faktördür. Ancak ortaçağ ılıman döneminden küçük buz çağına geçiş hayli karmaşık olmuştur. Bu kimi insanların söylediği gibi hava gittikçe soğudu ve İskandinavların ölmesine sebep oldu cümlesine indirgenebilecek basit bir konu değildir. 1300'den önce İskandinavların var olmayı sürdürdükleri soğuk dönemler oldu. Milattan sonra 1400'den sonra ise onların kurtulmasına yetmeyecek sıcak dönemler yaşandı. Her şey bir yana, kafamızı kurcalayan soruyu hala cevaplayamamış durumdayız. Neden İskandinavyalılar aynı zorluklarla karşılaşan Eskimolara bakarak küçük buz çağının soğuk iklimiyle başa çıkamadılar? 24. ayrımın sonu. Sayfa 255.